Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Ocak 2021 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak değerli dinleyenlerimiz muhterem Abdullah Sert Bey'in kaleme aldığı Habibullah'ın izinde bölümünde yer alan Zaaflara Karşı Sığınak, Emrolunduğun Gibi Dost Doğru Ol başlıklı yazıyı paylaşacağız. Bütün peygamberler Hak Teâlâ'nın kulları arasından seçtiği ve kulların hidayeti için gönderdiği hak elçileridir. Görevleri de gönderildikleri toplumlara yüce yaratıcının murat buyurduğu inanç esaslarını ve hayat tersini öncelikle tebliğ etmek, bunun yanında da aynı toplum içinde yaşayan bir insan olarak o hayatın nasıl yaşandığını fiilen göstermektir. Ne var ki toplumların da gerek siyasi ve ekonomik statülerini kaybetme, gerek nefis ve hevalarının oluşturduğu alışık hayat tarzlarından vazgeçip hak elçilerine iman ve teslimiyetleri pek de kolay olmamıştır. Onların Rabbimizden getirdikleri tertemiz insan fıtratına en uygun hayat tarzlarını sadece kabul etmemekle de kalmayıp, o hidayet önderlerini kurulu düzenlerine asla müdahale ettirmemeye, bunun için de ya kendi istedikleri gibi konuşmaya veya bulundukları şehri terk etmeye zorlamışlardır. Bu gayelerine ulaşabilmek için de insan fıtratındaki tabii meyilleri bir vasıta olarak kullanmak istemişlerdir. İnsanoğlunun iradesini etkileyen, bazen de eriten servet, şöhret ve şehvet gibi nefsani tuzaklar bulunmaktadır. İnsanlık tarihi boyunca peygamberlere, onların izini takip eden davetçilere, ilim ehline, dava insanlarına zaman zaman bu tuzaklar hep kurula gelmiştir. Bir başka ifadeyle de insan bu tuzaklarla imtihan halindedir. Habibullah Efendimiz'e de hak davasından vazgeçmesi karşılığında insanı celbedebilecek farklı teklifler sunulmuş. O her hususta ümmetine üsve-i hasene olduğu gibi gelen bu cazip teklifler karşısındaki tavrıyla da en güzel bir örnek olmuştur. Nübüvvetin 3. yılında Mekke ileri gelenleri Resulullah Efendimiz'i İslam'ın tebliğinden vazgeçirmek için önce amcası Ebu Talib'i aracı kılmışlar, ona verilen "Amcacığım, Allah'a yemin ederim ki bu adamlar bir elime güneşi, bir elime de ayı koysalar, ben yine bu davamdan vazgeçmem" cevabı üzerine daha farklı bir yolu denemeye koyuldular. Doğrudan doğruya Allah Resulü Efendimiz'e gelerek, "Sen soyca temiz, mevkice yükseksin. Şimdiye kadar Araplar arasında kimsenin yapmadığını yapıyor, söylemediğini söylüyorsun. Aramıza ayrılık soktun, bizi birbirimize düşürdün. Böyle hareket etmekten maksadın nedir? Zengin olmak için böyle yapıyorsan sana istediğin kadar mal verelim. Kabileler arasında senden zengin kimse bulunmasın. Reislik arzusundaysan hemen seni kendimize baş yapalım, Mekke'nin hakimi ol. Şayet asil bir kadınla evlenmek fikrindeysen sana Kureyş'in en güzel kadınlarından hangisini istersen verelim. Ne istersen yapmaya hazırız. Yeter ki gel bu davadan vazgeç" dediler. Bu üç tekliften belki birinin bir insan olarak Allah Resulü'nü tesir altında bırakabileceğini düşünen Mekkelilere karşıysa kainatın Fahri sallallahu aleyhi ve sellem gayet açık ve net şu hakikati haykırmıştı: "Ben sizden hiçbir şey istemiyorum. Ne mal, ne mülk, ne saltanat, ne de reislik. Benim tek istediğim şudur: putlara tapmaktan vazgeçiniz, yalnız bir olan Allah'a ibadet ediniz." Yüce Rabbimiz bütün hayatı boyunca bizatihi terbiye ettiği, koruduğu, yardım ettiği sevgili Habibine, kendisine emredileni olduğu gibi tebliğ etmesini, insanların kendi anlayışlarına göre oluşturdukları heva olarak ifade edilen indi mülahaza ve anlayışlarına da asla itibar etmemesini emrediyor. Ey Nebi! Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet, onların arzularına uyma. Allah'ın sana indirdiğinin bir kısmından, Kur'an'ın bazı hükümlerinden, seni şaşırtmalarından sakın. Eğer yüz çevirirlerse, bil ki şüphesiz Allah bazı günahları sebebiyle onları bir musibete çarptırmak istiyor. İnsanların birçoğu muhakkak ki yoldan çıkmışlardır. Ey Resul! Sen çağrıya devam et ve emrolunduğun gibi dost doğru ol. Onların heva ve heveslerine uyma ve şöyle de. Ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım. Aranızda adaleti gerçekleştirmekte emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz sizedir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir şey yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş de ancak O'nadır. Ve son olarak, ey Nebi, seni imanın hedefini gerçekleştireceğin bir yola koyduk. O halde bu yolu izle ve hakikati bilmeyenlerin boş arzu ve heveslerine uyma. İnsandaki bazen hakikati gizlemek, bazen onu eğip bükerek, olduğundan farklı bir şekilde ifade ederek haktan sapmak, insanın ya bizzat kendi içindeki bir zaaftan veya dışarıdaki bir tesirden kaynaklanır. İçteki zaaf, mal, mevki, haksız itibar düşkünlüğü olurken, dıştaki tesir de korku, bir şeyleri kaybetme endişesi olabilir. Bütün bu zaaflara karşı sığınaksa, emrolunduğun gibi istikamet üzere dost doğru ol emri ilahisidir. Resulullah Efendimizin terbiyesinde yetişen güzide ashabı da tıpkı onun gibi gönüllerin meyledebileceği tekliflere karşı hep nebevi mukabeleyi göstermişlerdir. Hazreti Ebubekir devrinde Bizanslılarla yapılan muharebelerde onlar Müslümanları bir takım dünya menfaatleri sunarak cihadlarından vazgeçirmek istemişler. Sırf ilahi kelimetullah için meydanlara çıkan Halid bin Velid gibi bir kumandan sahabiye yapılan ''Ya Halid, siz aç adamlarsınız, bizlere harp etmek haddiniz mi? Bir miktar ersak veya bir yük hurma verelim, buradan defolup gidin. Dünyanın cennet misali memleketlerinde saltanat sürmek nerenize layıktır?'' gibi hadsiz teklif ve tehditlere o aziz sahabi, ''Biz sizin gibi akçeye, paraya, pula secde eden, kadınlara tapan alçaklar değiliz. Bize Allah'ın yardımı vaat edilmiştir. Böyle hezeyanları da çok dinledik. Ya İslam'ı ya da sizin güvenliğinizi sağlamamız şartıyla cizyeyi kabul edersiniz cevabını vermişti. Ümmetini gelecekte düşebileceği fitneler konusunda uyaran Allah'ın Resulü bu fitneleri hatırlatırken bir takım insanların da küçücük dünya menfaatleri karşısında dinlerini dünya için kullanacaklarını veya dinlerini değiştirip haktan sapacaklarını da haber veriyor. Ahir zamanda bazı kimseler çıkacak, dini kullanarak dünya elde etmeye çalışacaklar. İnsanlara yumuşak görünmek için kuzu postuna bürünecekler. Dilleri şekerden tatlı, fakat kalpleri kurt kalbidir. Bu ümmetin makam ve şereflerinin yükselmesi, dünya ve ahirette yücelik, düşmana karşı yardım ve zaferle müjdele. Onlardan kim ahiret için yapılacak bir ameli, dünya menfaati için yaparsa, onun ahirette bir nasibi yoktur. İnsanı celbederek, beşeri zaaflara karşı korunmanın yoluysa, şüphesiz Allah Resulü'nü yakinen tanımak, salih amellere sarılmak ve sağlık bir çevre içinde yaşamaktır. Değerli dinleyenler, Abdullah Sert Bey'in kaleminden Zaaflara Karşı Sığınak, Emrolunduğun Gibi Dost Doğru Ol başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak Sesi Dergi'de. Bir başka yazıyla devam ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, Ali Rıza Temel'in kaleminden İlim Aklın, İman Gönlün Işığıdır başlıklı yazıyı sunacağız şimdi de. din adına insan fıtratına aykırı bir anlayış ve tutum daima reaksiyona, ters tavır almaya sebep olur. Bir şey haddini aşarsa zıddına inkılap eder, gerçeğini unutmamak gerekir. Her tavır ve karşı çıkış kendine bir gerekçe bulmak için fikri ve felsefi bir zemin oluşturmaya çalışır, zamanla bu zemin bir rejime ve sisteme dönüşür. Beşeri anlamdaki rejim ve sistemler daima tartışmaya açıktırlar. Onun için herkesin bir antitezi söz konusudur. Özellikle bizde batılılaşma hareketinden sonra batıda kiliseye karşı olan tavır İslam'a karşı gösterilmiş, ilk emri oku olan, ilme öncelik veren, batının aydınlanmasına yol açan İslam'la ilme savaş açan kilise bir tutulmuş, ikisine karşı da aynı tavır sergilenmiştir. Böyle bir olumsuz tavrın temelden yanlışlığı ortadadır. 1000 senedir İslam'ın bayraktarlığını yapmış ülkemizde dine karşı oluşan veya oluşturulan bu tavır ve anlayışın tartışılması ve sebeplerinin objektif olarak tespit ve tahlil edilerek ortaya konması, neslimizin bu virüse karşı bağışıklık kazanmasının sağlanması gerekir. Ateizmi savunan, dinin modası geçmiş mitoloji ve efsaneden ibaret olduğunu söyleyenler, artık ilim dünyasında dine yer olmadığını iddia edenler, üstelik bunu ilim adına ve alim edasıyla dillendiriyorlar. Dindarlara ve dini değerlere hakaret de işin cabası. Aslında dinle ilmin birbirine düşman iki zıt kutup gibi telakki edilmesi yanlışın temelini oluşturuyor. Alemi yaratan da, kainatta cereyan eden tabii kanunları vaz eden de Allah olduğuna göre aksaksız işleyen bu sistemde herhangi bir tenakkuzun söz konusu olması düşünülemez. Tartışmanın aslı sadece fizik alemin varlığını kabul edip metafizik alemin varlığını reddetmekten kaynaklanmaktadır. Halbuki müsbet ilim ve tekniğin ilgi alanıyla metafizik ve teknolojinin ilgi alanı farklıdır. Birincisi sadece deney, laboratuvar, akıl ve 5 duyuya dayanırken, ikincisi gönle, vicdana, sevgi ve merhamete dayanır. Birincisi maddeyi, ikincisi ruh ve manayı temsil eder. Nihai manada bunları da birbirinden tamamen bağımsız kabul etmek de doğru değildir. Ayrılık sadece kategorik anlamdadır. Ateizmin tarihini, çıkış sebeplerini yakinen bilen, diğer taraftan İslami birikime de sahip olan değerli ilim ve fikir adamı merhum Ali Fuat Başgil, Din ve Laiklik adlı eserinin mukaddimesinde fizikle metafizik arasındaki çizgiyi gayet net belirlemiş ve özetle şunları söylemiştir. Kabul edelim ki bugün ilmin sözü şüphe götürmez. Oksijen mi yoksa hidrojen mi daha aktiftir diye düşünür, tereddüt edersem bunu müsbet ilme sorarım. Fizik, kimya, biyoloji, astronomiden öğrenmek istediklerim için hep ilme başvururum. Alacağım cevabı da hakikat kabul ederim. Fakat Allah, ahiret ve ruh hakkında öğrenmek istediklerimi asla müsbet ilme sormam. Bunları Kur'an ve hadisten ve bu kaynakları izah edip anlatan müfessir ve müçtehitten öğrenirim. Çünkü bilirim ki Allah, ahiret ve ruh hakikatleri müsbet ilmin sahası dışındadır. İlmin bilgi sahası, tartıya ve ölçüye giren, maddi olan ve 5 duyuyla hissedilen şeylerdir. Allah ve ruh hakikatleri ise maddeden münezzeh, metafizik hakikatlerdir. Buna rağmen biri çıkar da bana müsbet ilim adına Allah, ahiret ve ruh adına konuşur ve bunlar müsbet ilim usulleriyle ispat edilmiş derse ben bu söze hezeyandır derim. Şayet bir alim taslağa çıkıp da bana ben bir adamı ölmezden önce ve sonra tarttım, ağırlığında hiçbir fark görmedim, şu halde ruh yoktur, olsaydı iki tartı arasında bir fark olurdu derse, ben bu yaveye sadece gülerim. Çünkü ruh tartıya giren bir şey değildir. Zira o bir hayat cevheri yahut bir hayat gücüdür. Bu tür maddi olmayan şeyler tartıya girmez. Bunlar fıtratımızda tabii olarak var olan, ispata ihtiyaç duyulmayan gerçeklerdir. Acıkmak gıdanın, susamak suyun varlığına delalet ettiği gibi yapımızda var olan Allah inancı da tabii olarak böyle bir varlığın mevcudiyetine delalet eder. Nitekim bir elektrik lambası da yanık ve sönük halde tartıldığı zaman ağırlıkta bir fark görülmez. Bununla beraber maddeden çıkan esrarengiz bir kudret olan elektrik vardır. Bir müsbet ilimci bana, öldükten sonra dirilme ve ahirete aklım ermiyor derse ben ona, sen yokken nasıl var olduğuna ve yarın ölümle yeniden yok olacağına aklın eriyor mu? Seni yokken var eden mutlak kudretin sahibi, yarın da yok olduktan sonra var edebileceğini kabul etmek aklen mümkün, hatta zaruridir. İki benzerden birini kabul edip diğerini reddetmek sadece inatçılık ve körlüktür. Kur'an Allah kelamıdır. Onda gerçeğe aykırı bir şey yoktur. Bu gerçeklerin birileri tarafından kavranamamaları onları gerçek olmaktan çıkarmaz. Bilmediğini bilmek bir fazilet, bilmediğini bilmemekse tam bir hamakat, cehli mürekkep yani katmerli cehalettir. Filozof Spinoza, Kant, Bergson ve Blondel gibi yüksek tefekkür sahiplerinin üstün zeka ve kültüre hitap eden görüşlerini herkes anlamaz. Fakat biri çıkar da anlamadığı için bu filozofları reddederse bu kişiye sadece ahmak denir. Kur'an-ı Kerim'de her devrin ilmine ve aklının seviyesine göre değerlendirilmesi gereken pek çok sırlar vardır. Bunlara ancak uzman olanlar vakıf olur. İmanın Allah'a güvenip dayanmanın insanı güçlü kıldığı, musibet ve sıkıntılar karşısında dik tuttuğu malumdur. Ateistin sahip olduğu sınırlı imkanlardan başka dayanacağı bir güç yoktur. Bu güçleri kaybedince dünyanın en bedbin insanı olur. Kendini şuursuzca ya alkol ve eğlenceye verir veya intiharı tercih eder. Buna mukabil her şeyin yaratıcısı ve maliki, mutlak kudret sahibi Allah'a dayanan bir mümin daima güçlü, daima ümit vardır. Çünkü sırtını yıkılmayan güce dayamakta, yokluğun, hiçliğin, anlamsızlığın, karanlık ve korkunç atmosferinde değil, daima var olmanın, ölümsüzlüğün, ebedi saadetin mutluluğunu yaşamaktadır. Bu söylediklerimiz gerçek ve kamil müminler için söz konusudur. İsim ve resim Müslümanlarının bu zevke erişemedikleri malumdur. Yunusların, Mevlana'ların, Bayezid-i Bistamilerin, İbrahim Ethemlerin gönül saltanatına hiçbir kral sahip değildir. Boyandım rengine, solmazam ayruk, yandım aşkına, ölmezem ayruk diyerek ölümü yenen, ölürse tenler ölür, canlar ölesi değil diyerek ruhun ölmezliğini haykıran Yunus'un iman zevki, gönül huzuru hangi maddi imkanla kazanılabilir? İlim aklın, iman gönlün ışığıdır. Bu ışıkları söndürmek, karanlığa mahkum olmaktır. Biz müminler olarak hem aklın ve ilmin, hem de gönlün ve imanın aydınlığında yaşamaya talibiz. Hiç körle gören bir olur mu? Veya karanlıkla aydınlık bir midir? Mevla bizleri göz ve gönül körlüğünden kurtararak inkar karanlığından imanın aydınlığına kavuştursun. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Ali Rıza Temel'in kaleme aldığı İlim Aklın, İman Gönlün Işığıdır başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de. Ve son olarak derginin Ayın Sohbeti bölümünde yer alan Sadık Dana Müstahar ismiyle merhum Musa Topbaş Efendi'nin Haset İmanın Gözüne Saplanmış Ok başlıklı yazısını paylaşacağız. Bilmiş ol ki haset kalbin en büyük hastalıklarındandır. Kalp hastalıklarıysa ancak ilim ve amelle tedavi edilir. haset hastalığının tedavisinde fayda sağlayacak ilim, hem dünya hem de din bakımından hasedin ilk zararının kendine olacağını bilmendir. Ne dünyalık ne de dini cihetten bunun haset edilene bir zararı yoktur. Belki her iki cihetten de kârı vardır. Hasedin dindeki zararı, hasedin sebebiyle Allah'ın taksimatına rıza göstermiyor ve kazasına kızıyorsun. Gizli hükümleriyle mülkü arasında sağladığı adalet muvazenesine kızıyor ve bunu çirkin görüyorsun. Buysa tevhidin özüne aykırı ve imanın gözüne saplanmış bir oktur. Bu kadarı sana yeter. Bu hususta daha fazla bir şey aramaya lüzum yoktur. Bu cinayetlerle beraber müminlerden birini aldatmış, ona nasihati terk etmiş, Allah'ın kullarının iyiliklerini sevmek hususunda peygamberler ve veliler yolundan ayrılmış, Müslümanların belaya uğramaları ve nimetlerin ellerinden alınmalarını sevmeleri hususunda şeytan ve kafirlerle birleşmiş oldun. İşte bunlar kalbindeki pisliktir. Ateşin odunu yok ettiği gibi bu hastalıkta amelleri yok eder. Dünyadaki zararına gelince, kişi haset ettikçe içinde bir ateş yanar, kendi kendini kemirir. Adeta rendeyle rendelenirsin. Çünkü sen haset ettikçe Allah Teala onun nimetini artırır. Onun nimeti arttıkça senin de hastalığın artar. Sıkıntı içinde bocalar, karanlık içinde kıvranırsın, göğsün daralır, uykun kaçar ve bu hastalık seni ölüme kadar götürür. Zaten şeytanın da istediği bunlardır. Sen onun perişanlığını isterken kendin perişanlığa düşmüş olursun. Bununla beraber senin hasedinin onun elindeki nimete bir tesiri olmaz. Hatta ahirete ve hesaba imanın olmasa dahi seni sıkıntıya düşürdüğü için hasetten vazgeçmen gerekir. Akıl ve mantık bunu gerektirir. Çünkü faydasız bir sıkıntıdır. Üstelik sen hasedin ahiretteki cezasını da biliyorsun. Buna rağmen nasıl hasedi bırakmazsın? Böylece Allah Teala'nın gazabına uğramaya çalışmaktan daha büyük bir şaşkınlık olur mu? Hasedin haset edilene ne din ne de dünyasında bir zararı olmadığı meydandadır. Şayet sen hasedin sebebiyle onun nimetinin yok olacağını düşünürsen bu açık bir ahmaklıktır. Eğer nimetler hasetle yok olsa hiç kimse de hiçbir nimetin kalmaması lazım gelirdi. Ey hasetçi, eğer rüya veya keşif yoluyla halini görebilseydin, korkunç bir manzarayla karşılaşırdın. Halin tıpkı öldürmek için düşmana mermi atan, fakat mermisi geri teperek sağ gözüne isabet edip gözünü çıkaran ve buna fazlaca sinirlenerek ikinci mermiyi atan ve ikinci mermi de aynı şekilde geri teperek diğer gözünü çıkaran, buna da öfkelenerek attığı üçüncü mermi yine aksine kendi beynine saplanan ve hasmı esenlik içinde bulunan adamın manzarasına benzer. Belki hasetçinin manzarası bundan da fecidir. Çünkü bu adamın hasmına atıp tersine dönerek kör olmasına sebep olduğu gözleri nihayet ölüme kadar yaşayacak ve ölümle onlar da yok olacaklardı. Fakat hasetten meydana gelen günah ölümle yok olmaz. Hatta bu sebeple Allah Teala'yı gazaplandırır. Bu suretle cehenneme atılır. Gözünün kör olması cehenneme girip cehennemin kendisini yakmasından elbette çok daha ehvendir, hafiftir. Değerli dinleyenlerimiz, Sadık Dana Müstahar ismiyle merhum Musa Topbaş Efendi'nin Haset İmanın Gözüne Saplanmış Ok başlıklı yazısını paylaştık son olarak Sesi Dergi'de. Altınoluk Dergisi'nin Ocak 2021 sayısından yazılarla bu akşam birlikte olduk sizinle değerli dinleyenler. Böylelikle programımızı noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşçakalın.